Ayrım 29. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 294. Sadece iki işçinin ailesi kan parası teklifini kabul etmedi. Aile başına 500'er bin lira ödendiği söyleniyordu. Ve İstanbul'da asansör faciasının yaşandığı gün, Soma'da 301 işçiye mezar olan maden ocağında yeniden işbaşı yapıldı. Aradan 4 ay geçmişti. Sayın ahalimiz unutmuştu. Sayın basınımız haber yapmaz olmuştu. Tarihin en ağır maden faciasından sağ kurtulan işçiler açısından hiçbir değişiklik olmamıştı. Taşeron yasaların yarattığı köle düzeni durmak yok yola devam ediyordu. Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinden yazılı açıklama yaptı. Ağrı Taşlıçay ilçesinde bir ilkokuldaki Türk bayrağının indirildiğini ve yırtıldığını duyurdu. İyi de bu bilgiyi öğrenen, mesela İstanbul'daki, İzmir'deki, Kayseri'deki, Trabzon'daki vatandaş ne yapsındı? Ağrı'daki veya yurdun herhangi bir noktasındaki bayrağı korumak, en önce askerin, polisin görevi değil miydi? Genelkurmay kimi kime şikayet ediyordu? Demeye kalmadı, Hakkari Valiliğinin logosu değiştirildi. Eski logoda var olan Türk bayrağı çıkarıldı. Alman gazeteleri, Alman silah üreticisi Sig Sauer'in 2005 senesinde Irak'a yasa dışı yollardan 5000 tabanca teslim ettiğini, bu tabancaların çoğunun PKK'nın eline geçtiğini yazdı. Gazetelerde yayınlanan belgelere göre siparişi ABD vermişti. 9 milimetrelik tabancalar Irak ordusuna teslim edilecekti. İllegal sevkiyat ve Irak'taki otorite boşluğu nedeniyle tabancalar PKK'ya kaptırılmıştı. Peki gerçek bu muydu? Silah firması bile olsa, Almanya'da herhangi bir firmanın bu büyüklükte illegal iş yapabilmesi mümkün müydü? Acaba tabancalar direkt PKK için sipariş edilmiş olabilir miydi? Irak ordusu bu işin kamuflajı olamaz mıydı? Müşteri ABD ise, Irak ordusuna teslim edilecekse neden illegal sevkiyat yapıldı? Bu soruların cevabı yoktu, belirsizdi. Gayet net olan tek gerçek vardı. Sig Sauer'in tabancaları PKK'nın elindeydi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak, mali özerklik istedi. Daha önce bölgeden çıkarılan petrolden pay isteyen Kışanak, yerel ekonomik kaynaklar üzerinde hakkımız olmalı, biz sadece siyasi özerklik istemiyoruz, mali özerklik de istiyoruz dedi. İskoçya'da bağımsızlık referandumu yapıldı. Evet çıkarsa Birleşik Krallık'tan ayrılacaklardı. Bu referandum neredeyse İngiltere televizyonlarından fazla Türk televizyonlarında haber yapıldı. Liboşlarımız İskoçya ile bizim Güneydoğu'yu birbirine benzetiyor, evet çıksın diye adeta dua ediyordu. %55 hayır çıktı, liboşlarımız çok üzüldü. Kürt Dili Araştırma Geliştirme Derneği, Demokratik Toplum Kongresi ve Eğitim Sen'in öncülüğünde Kürtçe eğitim veren sözde ilkokullar açıldı. Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta bazı binalar okul haline getirilmiş, açılış törenleri yapılmış, ilkokul çocuklarına Kürtçe eğitim verilmeye başlanmıştı. Hakkari Yüksekova'da açılan okula Abdullah Öcalan'ın annesinin ismi verilmişti. Dıbıstana seretayi ya dayika Uveş tabelası asılmıştı. Yani Uveş Ana İlkokulu'ydu. Elbette yasal değildi. Valilikler bu binaları kapattı, mühürledi. Ertesi sabah mühürleri kırıp eğitime devam ettiler. Tekrar mühürlendi. Bunun üzerine PKK devlet okullarını yakmaya başladı. Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Muş'ta Bir gecede 23 devlet okulu Molotov kokteyli atılarak kullanılamaz hale getirildi. PKK resmi geçit yaptı. Hem de askeri kışlanın önündeki caddede yaptı. Kobani'de öldürülen Mahmut Zengin'in cenazesi Van Özalp'e getirildi. PKK bayrakları açarak, APO posterleri açarak ilçe merkezinde yürüyüş yaptılar. Şehit Assubay Erkan Durukan kışlasının önünden geçtiler. Asker seyretti. Assubay Erkan Durukan, 2011 senesinde Van'ın bir başka ilçesi Saray'da şehit düşmüş, İzmir Kadife Kale şehitliğinde toprağa verilmişti. Bu kışlanın ismi aslında Orgeneral Mustafa Muğlalı kışlasıydı. Orgeneral Mustafa Muğlalı İstiklal Savaşı kahramanıydı. Menemen'de yobazlar Kubilay'ın kafasını kestiğinde İstiklal Mahkemesi kurulmuştu. O İstiklal Mahkemesi'nin başkanı Mustafa Muğlalı'ydı. Yobazların en nefret ettiği generallerin başında geliyordu. 1943 senesinde Van Özalp'te 33 kaçakçı öldürülmüştü. Kimine göre çatışmada öldürülmüşlerdi, kimine göre Mustafa Muğlalı tarafından kurşuna dizilmişlerdi. Demokrat Parti iktidar olur olmaz Mustafa Muğlalı mahkemeye verildi. 33 köylüyü kurşuna dizdirdiği gerekçesiyle idama mahkum edildi. 70 yaşındaydı, yaşı gereği cezası 20 yıla indirildi. Askeri Yargıtay kararı bozdu. İkinci yargılama yapılmadan 1951'de hapishanede öldü. 1997'de itibarı iade edildi. Harp Akademileri Komutanlığı'nın bahçesindeki kahramanlar geçidine büstü dikildi. 2004'te Van Özalp'teki kışlaya ismi verildi. Ancak 2010 senesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 33 köylünün kurşuna dizildiği bu yerde bu kışlanın isminin değiştirilmesini istirham ediyoruz dedi. Tayyip Erdoğan talimat verdi. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in döneminde Orgeneral Muğlalı tabelası kaldırıldı. Şehit Assubay Erkan Durukan'ın ismi verildi. Ve şimdi bu kışlanın önünde PKK resmi geçit yapıyordu. Kimsenin gıkı çıkmıyordu. Amerikan Newsweek dergisi Cihat Otoyolu başlıklı analiz yayımladı. Kocaeli Dilovası'ndan Suriye'ye iki minibüs dolusu Türk militan gittiğini yazdı. IŞİD'e katılan Türk militanların akrabalarıyla röportajlar yapılmıştı. IŞİD'in Kocaeli'de adeta cirit attığı, Türk polisinin olan bitene müdahale etmediği öne sürülüyordu. Newsweek dergisi bu haberi yaptığında Kocaeli valisi Ercan Topaca, "Biz sınır şehri değiliz, ülkeye giriş çıkış varsa sınır şehirlerimizden olabilir," demişti. Bir hafta sonra bunu diyen vali sınır şehrine Hatay'a vali yapıldı. Hatay valisi Mehmet Celalettin Lekesiz de emniyet genel müdürü yapıldı. Reyhanlı'da tarihimizin en büyük terör saldırısı olduğunda, MİT'e ait tırlar yakalandığında Hatay valisiydi. Şimdi polis teşkilatının başına geçmişti. FBI ajanlarının 4 ay önce Denver Havalimanı'nda 19 yaşındaki Shannon Conley'i tutukladığı, bu genç kızın internette bir IŞİD militanıyla tanıştığı, cihat fikrini benimsediği, IŞİD militanıyla buluşmak üzere İstanbul'a gitmeye çalıştığı anlaşıldı. Washington'ın bu hadiseden sonra Ankara'yı uyardığı, havalimanlarındaki ve sınır geçişlerindeki kontrolleri arttır dediği ortaya çıktı. ABD Ankara Büyükelçisi Ricciardone'nin görev süresi 2 ay önce bitmiş, yeni büyükelçi henüz gelmemişti. Ricciardone emekli büyükelçi sıfatıyla açıklama yaptı. Türkiye ile Suriye konusunda anlaşamadık çünkü Türkiye bizim terör listesine aldığımız El-Kaide uzantılı El-Nusra ve Ahrar el-Şam gruplarına destek verdi. Bunlara yardım etmeyin dedik ama Türk hükümeti bunlarla çalıştı, militanların sınır geçişlerine göz yumdu dedi. New York Times gazetesi, Ankara Hacı Bayram Mahallesi'ni mercek altına aldı. Türkiye'den IŞİD'e militan akıyor başlıklı haberde Hacı Bayram Mahallesi'nin militan devşirme merkezi haline geldiği anlatılıyordu. Bu muhitten en az 100 Türk vatandaşının IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye gittiği öne sürülüyordu. New York Times bu haberinde Tayyip Erdoğan'ın Hacı Bayram Camisi'nden çıkarken çekilmiş fotoğrafını kullanmıştı. Tayyip Erdoğan bas bas bağırdı. Camiden çıkışımızın fotoğrafını kullanıp bizi teröre destek vermekle suçluyorlar. Alçaklıktır, adiliktir dedi. Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, IŞİD'in Türkiye'de 7 farklı şehirde silah deposu olduğunu yazdı. İddiaya göre bu silah depoları Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'daydı. Gezici araştırma şirketi 36 şehrimizde kamuoyu yoklaması yaptı. IŞİD hakkında ne düşündüklerini sordu. Sayın ahalimizin %18'i kelle kesen IŞİD'i terörist olarak görmüyordu. IŞİD'in terörist örgüt olduğuna inanmıyoruz diyorlardı. Ankara'da trafikte yol verme tartışması yüzünden kavga çıktı. Kuveyt Büyükelçiliği'nde görevli askeri ateşeyle şoförü tartıştıkları kişiyi hastanelik edinceye kadar dövdü. Dayağı yiyen kişi F-16 pilotu Kurmay Yarbay Hakan Karakuş'tu. Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün damadıydı. Rezalet bununla sınırlı kalmadı. Bizim Dışişleri Bakanlığı söz konusu ataşenin derhal Türkiye'yi terk etmesini istedi. Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi ise, "Burada birçok yatırımımız var, mahkeme kararı olmadan sınır dışı kararı verilirse, Kuveytli yatırımcılar da Türkiye'den ayrılır" dedi. "Parasıyla değil mi kardeşim?" demek istiyordu. "Kaç paraysa veririm, döverim" demek istiyordu. E haklıydı. Böyle başa böyle taraktı. Herkese bağıran asrın liderinden çıt çıkmıyordu. HSYK seçimlerine sayılı gün kalmıştı. Hükümet kendi HSYK'sını oluşturmaya çalışıyor. Cemaat kendi HSYK'sını oluşturmaya çalışıyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcılara 1155'er lira zam yapılacağını açıkladı. Ayıp tarafı, bu zam HSYK seçimlerinden sonra yapılacaktı. Gayet açıktı, hükümetin listesine oy ver, zammı al deniyordu. Ya oy verilmezse, zam zor alınırdı. CHP'nin savcı kökenli milletvekili Ali Özgündüz, TBMM Soruşturma Komisyonu'na gönderilen fezlekelerden detaylar açıkladı. Zafer Çağlayan'a Rıza Sarraf tarafından bir değil 5 kol saati alındığını, saatlerin toplam tutarının 600 bin euro olduğunu öne sürdü. Rıza Sarraf'ın Zafer Çağlayan'a kol saatlerinin yanı sıra 4 milyon dolarlık da pırlanta aldığını iddia etti. Türbanlıların Kadın Dergisi Ayşe, Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Hanım'ı First Lady başlığıyla kapak konusu yaptı. Derginin ismi Arapça vurgulu, başlığı İngilizceydi. Emine Hanım'ın hayat hikayesi anlatılırken, Emine Hanım'ın modacısı Tanju Babacan'la da röportaj yapılmıştı. Kırmızı sakallı eşcinsel modacı, "Müslüman kadın ayetin vitrinidir" diyordu. "Hanımefendiyle çalışıyoruz. Giyim insanların şahsına özeldir. Meşrebinizin ve lezzetinizin uyması önemlidir" diyordu. Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katıldı. Türk sermayesinin halini gösteren bir durumdu. TÜSİAD Başkanı Tayyip Erdoğan yüzünden istifa etmek zorunda kalmıştı. Aynı Tayyip Erdoğan TÜSİAD'a onur konuğu olarak davet edilmişti. Tayyip Erdoğan bu davetin hakkını verdi, iş adamlarını fırçaladı. Hukuk mukuk diye ağlıyorsunuz ama benim sayemde çok para kazandınız, fazla konuşmayın, asabımı bozmayın demeye getirdi. Muharrem Yılmaz'ın istifasından sonra TÜSİAD başkanlığına Haluk Dinçer seçilmişti. Sabancı grubu perakende başkanıydı. Birkaç ay sorunsuz idare etti. Sonra Hürriyet'e konuştu. Cumhurbaşkanı devletin başıdır, TÜSİAD'ın muhatabı Cumhurbaşkanı değildir, başbakandır deme gafletinde bulundu. Vay sen misin bunu diyen? Tayyip Erdoğan küstü. Madem muhatap biz değiliz, bundan sonraki davetlerine katılacak bir muhatap bulurlar dedi. Yandaş medya Haluk Dinçer'i yerden yere vurdu, paralelci ilan etti. Başbakan Ahmet Davutoğlu TÜSİAD Genel Kurulu'na katılmayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanını muhatap kabul etmezseniz ben de sizi muhatap almam diyordu. TÜSİAD muhatapsız kalmış gibi görünüyordu. Halbuki Türkiye başbakansız kalmıştı. Anayasamıza göre Cumhurbaşkanlığı makamı sembolikti ama fiiliyatta başbakanlık makamı sembolik hale gelmişti. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan yönetiyordu. Ahmet Davutoğlu yapsa yapsa anca vokal yapabilirdi. Ankara'da Samsun tanıtım günleri düzenlendi. İlk Adım Belediyesi'nin standında Tayyip Erdoğan'ın bal mumu heykeli sergilendi. Heykelini yaptıralım, Tayyip Erdoğan'ın gözüne girelim derken, yani kaş yapalım derken göz çıkarmışlardı. Heykel Tayyip Erdoğan'a hiç benzemiyordu. Ayrıca dinciler arasında heykel yaptırmak itikadımıza ters değil mi tartışması başlamıştı. Neticede bir grup Tayyip Erdoğan hayranı durumdan vazife çıkardı, heykeli parçaladı. İlk Adım Belediye Başkanı teşekkür beklerken AKP Genel Merkezi'nden azar işitti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Atatürk ismini sildi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin resmi kararlarında Atatürk Orman Çiftliği yerine Yeni Mahalle Orman Çiftliği kullanılmaya başlandı. IŞİD Kobani'ye saldırdı. Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Kürt kantonlarından biriydi. Orijinal ismi Aynel Arap'tı. IŞİD saldırısıyla beraber yeni bir göç dalgası başladı. 3 gün içinde 200 bin Suriye Kürdü sınırı geçti. Türkiye'deki Suriyeli sayısı 2 milyonu bulmuştu. IŞİD militanlarının baskınıyla kaçırılan Musul konsolosumuz ve 45 Türk rehine 101 gün sonra serbest bırakıldı. Ahmet Davutoğlu'nun konsolosluk basıldığında dünyadan haberi yoktu. ABD'deydi. Gezisini yarıda bırakıp apar topar yurda dönmüştü. Rehinelerimiz serbest bırakıldığında gene dünyadan haberi yoktu. Azerbaycan'daydı. Gezisini yarıda bırakıp apar topar yurda döndü. Tayyip Erdoğan rehinelerin serbest bırakılmadığını, kurtarıldığını belirterek MİT başarılı bir kurtarma operasyonu yaptı dedi. Halbuki MİT'in kurtarma operasyonu filan yapmadığını, takas yapıldığını, rehinelerimize karşılık Türkiye'de tutuklu bulunan IŞİD militanlarının serbest bırakıldığını cümle alem biliyordu. Zaten hemen ertesi gün Tayyip Erdoğan çıktı. Velev ki takas olsa bile hamdolsun vatandaşlarımız ailelerine kavuştu, ben ona bakarım dedi. 46 rehineye karşılık 180 IŞİD militanının serbest bırakıldığı öne sürülüyordu. Bu rakam asla doğrulanmadı ama asla yalanlanmadı. İddiaya göre IŞİD, Ağustos ayında Barzani topraklarına yaklaşınca ABD müdahale etmiş, uçaklarla bombalamış, o sırada Ankara'yı tembihlemiş, Türkiye'deki hastanelerde tedavi gören IŞİD militanlarını sakın bırakma demişti. 2 aydır Türkiye'nin elinde militan birikmişti. IŞİD Barzani topraklarından uzaklaşınca ABD takasa ikna edilmiş, rehinelere karşılık IŞİD'ciler bırakılmıştı. Hapishanelerdeki ve hastanelerdeki IŞİD'ciler kafileler halinde Van'a getirilmiş, topluca Suriye sınırına götürülerek teslim edilmişti. Musul konsolosluğuyla alakalı yayın yasağı devam ediyordu. Bu nedenle Türk basınının yapamadığını İngiliz gazeteci Alexander Miller yaptı. Adalet Bakanlığı'na dilekçeyle başvurdu. Serbest bırakılan IŞİD militanları arasında Niğde'de bir astsubayı, bir polisi, bir vatandaşı öldüren IŞİD'ciler de var mı diye sordu. Adalet Bakanlığı ne cevap verdi biliyor musunuz? Özel hayatın gizliliği kapsamındadır, bilgi edinme kapsamı dışındadır, bilgi veremeyiz dedi. Vatandaşlarımızın katilleri özel hayat korumasındaydı. Haklarında bilgi verilirse rencide edilmiş olurlardı. Rezaletin daniskasıydı. Danimarka ile Türkiye arasında kriz çıktı. Danimarka vatandaşı bir IŞİD militanı, geçen sene Şubat ayında İslam karşıtı görüşleriyle tanınan gazeteci Lars Hedegaard'ı öldürme teşebbüsünde bulunmuş, ülkeden kaçmış, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalanmıştı. Danimarka'nın resmi talebine rağmen iade edilmemişti. Bu IŞİD'cinin takas edilen IŞİD'cilerden olduğu ortaya çıktı. Danimarka basını AKP hükümetini yerden yere vurdu, Türkiye ile diplomatik ilişkiyi keselim çağrıları yapıldı. Musul konsolosumuz Öztürk Yılmaz ilk defa basına konuştu. Yaşadıkları macera filmi gibiydi. Nerede oldukları belli olmasın, kurtarma operasyonu yapılmasın diye her gün yerleri değiştirilmişti. Oradan oraya götürülmüşlerdi. Konsolosumuz cep telefonunu saklamayı başarmıştı. Bu telefon sayesinde sürekli Türk yetkililerle haberleşmişti. Gel gör ki, IŞİD'çiler bir süre sonra rehinelerin Türkiye ile haberleştiğini fark etmişti. Cep telefonunun kimde olduğunu bir türlü bulamamışlardı. Çünkü konsolosumuz cep telefonunu parçalara ayırmıştı. Parçaları ayrı ayrı yerlerde saklamıştı. Lazım olduğunda birleştirip konuşmuş, işi bitince tekrar parçalara ayırmıştı. Telefonun parçalarını kadın rehinelerin üzerinde saklamışlardı. IŞİD'ciler kadın rehinelerin üstünü aramıyordu. Dinleyince kulağa hoş geliyordu ama küçük bir pürüz vardı. Tükenmeyen pil mi icat edilmişti? Telefonun şarjı 101 gün boyunca nasıl bitmemişti? Sırf bu soru bile fazlaca bit yeniği olduğunun kanıtıydı. Niye kaçırıldılar, niye bırakıldılar? AKP döneminin muammalarından biriydi. Rehinelerimiz bırakıldıktan 12 saat sonra ABD Arap Koalisyonu IŞİD'i Suriye'de vurdu. ABD uçaklarına Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar uçakları eşlik etmişti. Vuruş gücünden çok vuruş şekli önemliydi. Çünkü hava operasyonundan önce Esad'a haber verilmişti. Operasyonun seninle alakası yok, senin savaştığın IŞİD güçlerini vuracağız denilmişti. Açıkça görülüyordu ki Suriye'de satranç hamleleri değişmişti. IŞİD yüzünden Esad kıymete binmişti. Rusya haklı çıkmıştı. Esad giderse Suriye'yi kimse toparlayamaz görüşü hakim olmaya başlamıştı. Ahmet Davutoğlu'nun stratejik derinlik tahminleri her zaman olduğu gibi gene ıskalamıştı. Tayyip Erdoğan iklim zirvesi için New York'a gitti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. sosyal medyada günün olayı oldu. Çünkü asrın lideri boş koltuklara konuşmuştu. Obama konuşurken salon hınca hınç doluydu. Obama gidince salon boşalmıştı. Bizimkinin ne dediğini merak edip dinleyen yoktu. Komedi bununla sınırlı kalmadı. Yandaş medya imdada yetişti. Star gazetesi, Obama'yı dinleyen hınca hınç dolu salonla Tayyip Erdoğan'ı fotomontaj yaptı. Birleşmiş Milletler'de boş koltuklara konuşan Tayyip Erdoğan, yandaş medya manşetlerinde yumruğunu masaya vuran, sözü dinlenen dünya lideriydi. Türban ilkokula girdi. Milli Eğitim Bakanlığı kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Başı açık ibaresi kaldırıldı. Başı açık ibaresi kaldırılınca ne olmuş oldu? İlkokul öğrencilerinin türban takması serbest bırakılmış oldu. Hatta isteyen anaokuluna bile türbanla gelebilecekti. Artık yasal engel yoktu. Düpedüz mecelleye dönülmüştü. Özetlemek gerekirse 19. yüzyılda dini esaslara göre hazırlanan Osmanlı Medeni Kanunu'ydu. 1851 maddeden oluşuyordu. 986. maddesi kızların 9 yaşında buluğa erdiğini kabul ediyordu. Yani bu mecelleye göre aileler kızlarını 9 yaşında evlendirebilirdi. Dolayısıyla bunların kafasına göre 9 yaşındaki kız çocukları türban takmalıydı. Liseleri İmam Hatip'e çevirmişlerdi. Çocukları zorla İmam Hatip'e kaydetmişlerdi. Şimdi de ilkokula türban takmışlardı. Sıra nereye gelmişti? Karma eğitimi bitirmeye gelmişti. Haremselamlık eğitime ramak vardı. 29. ayrımın sonu, sayfa 303.